Ayrım 15, Tek, Hakan Nordik, Sayfa 191. Komşu kızı Tuğla ilk aşkıydı. Biri bahçede, diğeri balkondayken birbirlerini fark ettiklerinde ikisi de 7 yaşındaydı. DM kızı görünce utanıp hemen içeri kaçmıştı. Ondan sonra 4 gün arka arkaya saatlerce bahçede beklemiş ama kız bir daha görünmemişti. 5. günün akşamüstü tam ümidini kestiği sırada kız birden balkonda belirmişti. O yıllarda moda olduğu gibi saçlarını iki yandan örmüş ve uçlarına da kırmızı iki kurdele bağlamışlardı. Masmavi gözlerini DM'ye dikmiş ve gülümsemişti. DM o anda dizlerinin boşaldığını hissetmiş, ondan sonra bir daha hiç yaşayamayacağı muazzam bir mutluluk hissetmişti. İlk görüşte aşk buydu herhalde. Bir ay kadar uzaktan bakıştıktan sonra kızın annesi durumu anlamış ve DM'nin annesinden izin alıp kızını birlikte oynasınlar diye DM'lerin köşkünün bahçesine getirmişti. O günden sonra da bu oyun günleri sık sık tekrarlanmaya başlamıştı. Anneleri bahçenin köşesindeki çardakta çay içip sohbet ederken DM ile Tula oyun oynamak yerine uzun uzun birbirlerinin gözlerine bakarlardı. Annelerin attıkları kahkahalardan bu durumdan çok eğlendiklerini hatırlıyordu. Bir gün ufak bir sepette rengarenk paskalya yumurtalarıyla geldiklerinde kızın annesi kendilerinin Rum ve Hristiyan olduklarını anlatmıştı. Bahçedeki oyunlar yaz boyunca devam etmişti. DM'nin hayatının en mutlu yazıydı. Bir gün annelerinin bakmadığı bir anda kız birden DM'nin elini tutup kendi yanağına götürmüştü. DM o anki duygularını tekrar hissetti. Ne olağanüstü bir mutluluktu. Dünyada bundan daha güzel bir şey olabilir miydi? O an ölecek gibi olmuştu. Hep böyle hissedeceksem, bu andaki duygumu koruyabileceksem, keşke şu anda ölsem ve her şey böyle donup kalsa diye aklından geçirdiğini hatırlıyordu. Ondan sonra hiçbir kız ona aynı hissi yaşatmamıştı. O duygulara yaklaştıran bile çıkmamıştı. Tam o yanağa el değdirme olayının gecesi Kıbrıs harekatı başlamış ve Türk ordusu Kıbrıs'a çıkmıştı. Ertesi akşam Tula hiç alışılmadık bir şekilde DM annesi ve üvey babası yemek yerlerken birden salonun kapısında belirmişti. O güne kadar ne gece gelmişliği ne de yalnız başına bahçeyi geçip eve girmişliği vardı. DM'nin annesi, "Gel Tulacığım, bizimle yemek ye," dediyse de cevap vermeden ayakkabılarının ucuna bakarak kapıda durmuştu. DM yerinden kalkıp ona doğru yürüyünce de arkasını dönüp bahçeye çıkmıştı. DM de arkasından. Bahçenin en uzak köşesindeki ceviz ağacının altına geldiklerinde kız durup dönmüş ve içinde minik kamanın durduğu kutuyu DM'ye verip bir şey söylemesine fırsat vermeden koşarak uzaklaşmıştı. DM kızın yüzüne bile bakamamıştı ama ağladığını sezmişti. Arkasından koşmak istemiş ama sanki ayakları yere yapışmış gibi bir süre hiç hareket edememişti. Ne olacağını anlamıştı ama çok küçük ve çok güçsüzdü. Bu Tula'yı son görüşü olmuştu. Tula ve ailesi o gece ortadan kaybolmuşlardı. Ondan sonra haftalar boyu her gün sormuştu. Tula ve ailesi nereye gittiler, ne zaman dönecekler diye. Annesinden, üvey babasından ve Fatma Hanım'dan farklı farklı cevaplar almıştı. Bu sene kışlığa erken taşındılar. Babaannesi rahatsızmış, onun yanına gitmişler. Avrupa'ya seyahate gittiler. DM yaz sonuna kadar yağmurlu günlerde bile annesinin seslenmesini aldırmadan bahçede beklemişti. Gündüzleri hiç içeri girmemişti. Çünkü bir an içeri girse o sırada Tula'nın balkona çıkacağını ve kızı kaçıracağını sanıyordu. Bir süre sonra geceleri de bahçeye çıkıp Tula'ların balkonunda ışık yanmasını bekledi, bekledi, bekledi. Ama Tula ne o yaz ne de ondan sonraki yaz döndü. Yıllar sonra Tula'nın ailesini tanıyan başka bir komşudan Kıbrıs harekatından sonra kızın babasının iş yerine bir saldırı olduğunu ve korkan ailenin bir gecede toparlanıp apar topar Yunanistan'a gittiklerini ve bir daha da dönmediklerini öğrendi. 20'li yaşlarına geldiğinde Yunanistan konsolosluğundan kızın adresini bulup Yunanistan'a gitmeye niyetlenmiş ama bir süre sonra vazgeçmişti. Kim bilir Tula ne kadar güzel bir kız olmuştu. Muhtemelen DM'yi hatırlamazdı. Mutlaka çok yakışıklı bir sevgilisi vardı. Belki de evlenmişti, hatta çocukları olmuştu. Hayat ne tuhaf ve ne kadar acımasızdı. Acaba Tula Türkiye'de kalmış olsa aşkları devam eder miydi? Aileleri her ne kadar 7 yaşındaki çocukların aşkını sempatik buluyorlarsa da acaba büyüyünce de birlikte olmalarını hoş karşılarlar mıydı? Sorular, cevabı olmayan sorular. DM kendini gene Tula'nın gittiği gece olduğu gibi küçücük, güçsüz ve savunmasız hissetti. Gözlerinden akan iki damla yaşı sildi. Tula'nın hediyesini ve Aliş'i aldı, odadan çıktı, alt kata indi, salona doğru yürüdü. Kumarbazlar gene geldiğini fark etmediler, sessizce kapıyı açıp sokağa çıktı. Kapının önünde badem satan küçük bir çocuk vardı. Zamanında Sarkis abinin oturduğu yere tezgah açmıştı. Sarkis abi DM çocukken köşkün tam kapısının önüne koyduğu sandığın başına oturur, akşamüstü dolaşmaya çıkanlara fındık satardı. Taze fındıkları bir taraftan ayıklar, bir taraftan da tartıp ufak kese kağıtlarına doldurup sandığın üzerine dizerdi. Geceleri de sandığını toplayıp bahçenin ücra bir köşesinde uyurdu. Evdekiler buna izin mi verirlerdi, yoksa görmezden mi gelirlerdi hatırlamıyordu. DM'nin çocukken en sevdiği şeylerden biri Sarkis'in yanına oturup fındık ayıklamaktı. Sarkis hayat felsefesini, hayatta üç önemli şey vardır: yemek, uyumak ve seks diye özetlerdi. Adam gibi adamdı. Herkesle dost, hep güler yüzlü, elindeki az parayı dostlarıyla paylaşan, zaten bütün gün kazandığı paranın çoğu akşam içtiği içkiye giderdi. Bir sokak filozofuydu. Bir gün annesi DM'yi Sarkis'in yanında fındık satarken yakalamış ve fena halde azarlayarak kolundan tuttuğu gibi içeri sokmuş. "Bizi mahalle diye rezil mi edeceksin?" demişti. Zengin aile çocuğu sokakta fındık mı satarmış? DM'nin çocukluk günlerinden hatırladığı en iyi dostlarından biri Sarkis'ti. Yıllar sonra genç bir delikanlı olarak Türkiye'ye döndüğünde Sarkis abisini gene aynı yerde fındık satarken bulmuş ve sevgiyle kucaklamıştı. Sarkis DM'yi o akşam zamanın popüler meyhanelerinden Kalamış'taki Todori'ye içki içmeye götürmüştü. Ondan sonraki yıllarda DM Türkiye'ye geldiği her yaz ilk gece Sarkis abisini bulur ve Todori'ye içmeye götürürdü. 8 yıl önce geldiğinde Sarkis'in köşkün önündeki yerini boş görünce içi cız etmişti. Küçük sandığı bahçenin bir köşesinde hala duruyordu. Sarkis abisi hayatının ve çocukluğunun en önemli aktörlerinden biri, göçüp gitmişti. O gece bir iki arkadaş toplanıp Sarkis abinin anısına Todori'ye içmeye gitmişlerdi. Sarkis'in yerini sahiplenmiş küçük oğlandan bir kese kağıdı taze badem aldı. Tezgahın yanına çocukken oturduğu yere çöktü, ağzına bir badem attı. Çocuk DM'ye baktı, gülümsedi. Işıl ışıl gözleri vardı. DM bir an acaba mı diye düşündü. Sarkis abi bu çocuk olabilir mi? Aynı güler yüz, aynı ışıltılı fırlama bakışlar. Tam o anda çocuk bir avuç bademi aynı Sarkis abinin yaptığı gibi DM'nin elindeki kese kağıdına ekleyiverdi. Bu da benden dercesine. DM yere oturdu, yüzünde büyük bir gülümsemeyle bademleri yemeye devam etti. 45. Bölüm. Melisa hastaneye her gelişinde biraz daha öldüğünü hissediyordu. Sanki her sefer vücudundan bir parça daha eksiliyordu ve annesi öldüğü gün kendi vücudu da tamamen yok olacaktı. Son günlerde rüyalarında kendini hep deniz kenarında yürürken görüyordu. Yürüdükçe vücudundaki bazı organlar yok olurken onların yerlerini şeffaf organlar alıyor ve her şeffaflaşan organla biraz daha hafifliyordu. Bütün organları tamamen şeffaf olduğunda denize doğru yürüyor ve dalgaların arasında kayboluyordu. Çocukluğundan beri en sevdiği şey denizdi. Deniz onu hep kendine çekerdi. Birkaç günde bir mutlaka deniz kenarına gitmesi gerekirdi kendini şarj etmek için. Rüyasını annesinin yavaş yavaş eriyip yok olmasına bağlıyordu. Bazı geceler büyük bir acıyla uyanıyor ve annesi o anda neresinde ağrı hissediyorsa vücudunun aynı noktasında aynı ağrıyı hissediyordu. Böyle şeyleri ikiz kardeşlerin birbirleri için, annelerin de çocukları için hissettiğini duymuştu. Ama çocukların da anneleri için hissedebileceklerini bilmiyordu. Annesi hastalandığından beri Melisa anne rolünü üstlenmişti. Ne babasının, ne annesinin, ne de Melisa'nın başka kardeşleri yoktu. Zaten babası annesinden vazgeçeli yıllar olduğundan bu zor dönemde annesine destek olabilecek tek insan Melisa'ydı. Gençlik yıllarında annesiyle paylaştığı çok şey olmamasına rağmen kadının o muazzam sevgisini hep hissetmişti. Melisa'nın annesi Aylin Hanım anne olmak için yaratılmış insanlardandı. Bütün sevgisini karşılıksız veren ve hiçbir şey beklemeyen o nadir varlıklardan. Babasına karşı da böyleydi. Babası işi icabı bütün Türkiye'yi dolaşırken annesi hiçbir sorun çıkarmadan her gittikleri yeni yere hemen uyum sağlamış ve her zaman herkese kendini sevdirmişti. Kadın o kadar tatlı ve yumuşak bir insandı ki Melisa annesine yumoş derdi. Hayatı boyunca annesinden bir tek kötü söz ve negatif bir yorum işitmemişti. Kızı ne yaparsa yapsın, neyi seçerse seçsin, Aylin Hanım her zaman koşulsuz olarak arkasında durmuş ve desteklemişti. Melisa'nın üniversite yıllarında babasıyla yaptığı en sert tartışmalarda bile hiç sesini yükseltmeden hep kızını korumuş ve kocasını yatıştırmıştı. Buna karşılık babası Necmi Bey tek bir bakışıyla herkese istediğini yaptırabilecek kadar sert bir adamdı. Küçükken babasının Süpermen veya başka süper kahramanlar gibi tek bir bakışıyla karşısındakini küle dönüştürebileceğini sanırdı Melisa. Bu delici bakışlar bir tek kızı karşısında yumuşardı. Koskoca Necmi Paşa'nın tek zayıf noktası kızıydı. Ama Paşa'nın karısına karşı davranışları çok farklıydı. Hayatı boyunca her fırsatta Aylin Hanım'ı aldatmış ve en sonunda kadıncağız tam da kanser olmuşken kendisinden 30 yaş genç bir oyuncu için onu yüzüstü bırakıp gitmişti. Kızına yaptığı tek açıklama da "Kızım beni affet, elimde değil onsuz yaşayamıyorum" olmuştu. Melisa babasını anlamaya çalışmış ve her zaman olduğu gibi gene tepkisini göstermemişti. Hayatı boyunca belki saygıdan, belki de korkudan babasına hep "siz" diye hitap etmişti. Küçüklüğünde babası Melisa'yı dizine oturtup sevdiğinde bile ona "siz" derdi. Ama annesini terk edip oyuncu sevgilisine gittiği günden itibaren babasına "sen" demeye başlamıştı. Her hastane ziyareti sadece annesiyle değil, babasıyla ve ailesiyle ilgili her şeyi yeniden düşünmesine yol açıyor ve her seferinde içi tekrar acıyordu. Küçükken de anne ve babasını hiçbir zaman mutlu ve gülerken görmediğini hatırladı. Annesi kızıyla yalnızken çok daha güler yüzlü ve mutluydu. Hep böyle olmuştu. Büyüyünce de her eve geldiğinde annesinin mutluluktan gözleri parlardı. Melisa Aylin Hanım'ın yaşam enerjisiydi. Kadın kızına şakayla karışık, "sen benim pilimsin" derdi her zaman. Bu Melisa'nın hoşuna gitmekle birlikte büyüdükçe evden uzaklaşmasını engelleyen bir yük de oldu. Her zaman annesini babasıyla yalnız bırakıp uzun süre evden uzak kalamadı. Üniversiteyi yurt dışında okumaktan da sırf bu nedenle vazgeçti. Babasının annesine asla kötü davrandığını da görmemişti. Ama ilgisizlik ve sevgisizlik kötü davranıştan daha fazla yaralamıştı kadıncağızı. Belki de Necmi Bey'in yıllarca süren soğukluğu hasta etmişti Aylin Hanım'ı. Mutsuz insanların daha fazla kanser olduğu söylenmiyor muydu? Neyse, artık olan olmuştu ve geri dönüşü yoktu. Melisa bazen "beynimi söküp atabilsem ne kadar güzel olur" diye düşünürdü. Hiç değilse beynin sadece aileyle ilgili bir bölümü olsa ve insanlar istediklerinde o bölümü iptal edebilseler, dünyadaki mutlu insan sayısı kesinlikle artardı. Bu düşüncelerle hastanenin kapısından girdi. Resepsiyondakiler her gün geldiği için artık onu tanıyorlardı. Aylin Hanım'ın son günlerini yaşadığını bildiklerinden ziyaret saatleri dışında da istediği zaman gelip gitmesini kimse engellemiyordu. Melisa kendini hazırlamak için asansöre binmek yerine yavaş yavaş merdivenlerden çıktı. O da 4. kattaydı. Kat hemşiresiyle selamlaştıktan sonra odaya girdi. Perdeler kapalı ve oda loştu. Annesinin gözleri kapalıydı. Yatağın yanındaki koltuğa yavaşça oturdu. Kadın "kızım" dedi. Annem diye cevap verdi Melisa. Kadın gözlerini açtı. Nasılsın bugün? Çok iyiyim canım. Acı içinde kıvranırken bile sırf kızı üzülmesin diye iyiyim diyebiliyordu. Melisa hayatı boyunca bir kere bile annesinin hastayım dediğini ve kendisinden bir şey istediğini hatırlamıyordu. Yatağın arkasını biraz kaldırdı. Annesinin arkasındaki yastıkları düzeltti ve perdeleri açtı. Odaya ışık girince annesinin yüzünün bir günde bile ne kadar solduğunu fark etti. Ölünce insanın yüzünden renkler çekiliyor ve fotoğraflardaki gibi siyah beyaza dönüşüyorlardı herhalde. Yavrum, neler var bugün gazetelerde? Her gün yaptığı gibi Melisa yanında getirdiği gazeteleri açtı ve annesinin ilgisini çekeceğini düşündüğü bazı haberleri okumaya başladı. Genelde bir siyasi haberin ardından bir magazin haberi, sonra tekrar bir siyasi haber sırasını takip etmeye özen gösteriyordu. Siyasi haberleri seçerken de ülkedeki en kötü olaylar yerine daha hafif olanlarla geçiştirmeye gayret ediyordu. Bazı haberlerde annesi yorum yapıyor, Melisa da kısa cevaplar veriyordu. Melisa'nın okumaya niyeti yoktu ama Aylin Hanım hafifçe başını uzatınca ilk sayfada kocaman gay cinayetleri haberini ve yanında da Orhan'ın fotoğrafını gördü. ''Bu çocuğu tanıyor gibiyim, nedir bu olay?'' ''Anne, zaten James'e çok üzüldü. Seni yeniden üzmek istemedim. Oku yavrum, bilmek istiyorum ne olduğunu.'' Melisa okumaya mecbur kaldı. Bir haftada ikinci gay cinayeti. Anti-gay intikam birliği sahnede. Geçen hafta göğsüne ibneleri ölüm yazısı kazanmış halde cesedi bulunan Amerikalı gazeteci James Fargo'dan sonra dün de James Fargo'nun asistanı olan Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi Orhan Kefeli'nin Şile'de bir evde cesedi bulundu. Orhan Kefeli'nin göğsüne kazılı olan aynı yazı yüzünden yetkililer iki cinayeti de aynı şahıs veya şahısların işlemiş olabileceğini düşünüyor. Aldığımız bilgilere göre polis Orhan Kefeli ile James Fargo'nun sevgili olmaları ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Polise gelen bir ihbarla iki cinayeti de Anti-Gay İntikam Birliği adı bugüne kadar hiç duyulmamış bir grup üstlendi. Polis ifadesine başvurmak üzere Orhan Kefeli'nin erkek arkadaşı Aram Orhanyan adlı kuyumcuyu arıyor. ''Ne korkunç, Allah'ım, ne korkunç. James'i çok severdim. Orhan da tatlı çocuktu. Annesi babası mahvolmuşlardır. Sen tanıyor musun annesini babasını?'' ''Hayır, sanıyorum Muğla'da oturuyorlardı.'' ''Benim tarafımdan da başsağlığı dile yavrum. İstanbul'a gelmişlerse de mutlaka başsağlığına git.'' ''Peki anne, giderim.'' dedi Melisa, sırf kadın memnun olsun diye. Aylin Hanım zaten James'in ölüm haberine çok üzülmüş, şimdi de Orhan'ınkiyle perişan olmuştu. Normalde bir insanın hayatında sadece 3-5 kere gördüğü kişilere bu kadar bağlanması ve ölümlerinden bu derece etkilenmesi alışılmış bir durum değildi. Ama Aylin Hanım farklı bir insandı ve herkesin acısını içinde hissederdi. Bir süre James ve Orhan hakkında konuştular. Melisa annesinin ikisiyle de ilgili ne kadar çok şey hatırladığına hayret etti. Şaşırdığı bir diğer konu da onun insanları ne kadar doğru değerlendirdiğiydi. James ile Orhan'ı çok daha sık görmüş ve iyi tanıdığını sanan birçok insanın onlarda hiç fark edemedikleri özellikleri Aylin Hanım birkaç görüşmede fark etmiş ve ikisini de değerli insanlar kategorisine yerleştirmişti. Ne yazık ki annesi dahil bütün değerli insanlar Melisa'nın hayatından arka arkaya kayıp gidiyorlardı. 46. Bölüm. DM Melisa'dan telefon beklerken vakit geçirmek için cadde üzerinde bir kafeye oturmuştu. iPad'ini çıkardı. İstanbul'a geldiğinden beri olan biteni sakin kafayla bir değerlendirmek istiyordu, yazmaya başladı. New York'ta Michael McBride öldürüldü. McBride'ın New York'taki Türk Müslüman dernekleri ile ilişkisiyle Amerikan polisi neden bu kadar ilgileniyor? Bu konuda benim gözden kaçırdığım ne olabilir? Mahmut Tekin Alp'in McBride cinayetiyle bir ilgisi olabilir mi? Para paylaşımı, çıkar çatışması, belki de kimsenin bilmediği başka bir gizli ortaklık. McBride'ın evinde bulunan fotoğraflarda ve James'in evinde bulunan fotoğraflarda aynı gay fahişe oğlan var. Fotoğraflarda aynı çocuğun olması iki cinayet arasındaki tek ortak nokta. McBride gaydi ve oğlanla ilişkisi belli. Ama aynı oğlanın James ile nasıl bir ilişkisi olabilir? Acaba bu oğlan Orhan'ın tanıdığı biri miydi ve James ile öyle mi tanıştı? James, McBride ve James'in asistanı Orhan Kefeli cinayetlerini birbirine bağlayan başka bir şey olabilir mi? Homoseksüellik McBride ve Orhan'ın ortak noktası. James ile McBride'ın ortak noktası ne? Acaba James ve McBride önceden tanışıyorlar mıydı? James kaçırıldı ve öldürüldü. Polis cinayetleri gay düşmanı bir grubun veya Orhan'ın sevgilisi Aram'ın işlediğini düşünüyor. James'in gay olmadığından eminim. Dolayısıyla anti-gay intikam birliği iddiası saçma. Buna karşılık Orhan James'e aşık olmuş olabilir ve Aram kıskanıp ikisini de öldürebilir mi? Aram katil değilse neden saklanıyor ve neden kaçtı? Bu arada polisin gözden kaçırdığı James-Ayla ilişkisi var. James'in öldürülmesinde kıskançlık yüzünden Recep'in parmağı olabilir mi? James'in bıraktığı flash bellekte şifrelediği, özel önem verdiği 3 dosya vardı. Securas, Stratas ve Son Vuruş. Stratas ve Securas'ın ne oldukları belli ama Son Vuruş'la ilgili hiçbir bilgi yok. James'in notlarında öldürülen bir kızdan ve DK'nın intikam için belgeleri getireceğinden bahsediyor. Acaba öldürülen DK'nın kızı mıydı? Kızı kim, kimler öldürmüş olabilir? DK elindekileri neden polise değil de James'e getirmeyi düşünüyordu? DK James'le tekrar görüşmeye gelmemiş. Adam kaçtı mı, başına bir şey mi geldi? Yoksa sadece James'i tuzağa düşürmek için öne sürülmüş bir yem miydi? Diyarbakır'daki Osman Akdeniz'in bu olaylarla ilgisi ne? Diyarbakır'a gidince bunların cevabını almış olacağım. Yazdıklarını tekrar okudu. Bir sürü olasılık vardı ama olayların birbiriyle bağlantılarını göremiyordu. Belki de hiçbir şey birbiriyle bağlantılı değildi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 201.